Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası başlıyor.
İyi akşamlar, tekrar iyi bayramlar. Ben Kenan Başaran.
Ben Cüneyt Muharremoğlu.
Ve sevgili Vedat Parlak da bize ana kumanda masasında destek olacak. Evet, yarın şampiyonluk düğümü çözülüyor ve 2020-21 seyircisiz oynanan
uzun
gelmiş geçmiş en uzun Süper Lig maratonu son bulacak. Şampiyon belli olacak. Beşiktaş mı, Galatasaray mı yoksa sürprizin sürprizi Fenerbahçe mi? Yarın göreceğiz. Bugün gözler hakemlerdeydi. Hakemler açıklandı. Galatasaray yeni Malatyaspor maçına Cüneyt Çakır. Beşiktaş, Göztepe Beşiktaş maçına Fırat Aydınus ve Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmanına da Halil Umut Meler verildi.
Fırat Aydınus için Türkiye Kupası finaliyle jübile yapılır deniyordu ama anlaşılan lig maçıyla jübilesini yapmış olacak Göztepe. Çünkü hani gerçi bu Merkez Hakem Kurulu'nun ne yapacağı çok belli olmuyor ama.
Belki İzmir'e gitmişken.
Üç gün sonraki bir daha maça vereceklerini hani düşünmüyorum ama olabilir tabii Merkez Hakem Kurulu'nun daha önce.
Yani maçta herhangi bir sıkıntı yaşamazsa hani diyelim ki Beşiktaşlar hakemle ilgili bir problem yaşamazlarsa. Finale verilmesine de belki bir şey demeyeceklerdir diye düşünüyoruz hani başka da bir
ben düşünmüyorum açıkçası hani 3 gün içinde ne olursa olsun etkilenmemesi mümkün değil bir hakemin bence jübilesini Beşiktaş yani, Göztepe maçıyla yapacaksın
Halil zaten. Yani dediğimiz gibi yani burada Serdar Tatlı'nın son dönem uygulamaları hiçbir şey namümkün kılmıyor, her şey mümkün. O anlamda benim durum değerlendirmem bu. A milli takım tabii gün boyu çok tartışıldı. Önce oradan girelim. Serin konudan girelim. Şenol Güneş 2020 diye geçen ama 2021'e sarkan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 30 kişilik geniş kadrosunu açıkladı. 3 tane özel maç oynayacak.
Yani birkaç hatırlatma yapalım. Evet. Şimdi bunlardan 26'sı mı kadroya girebiliyor?
26 kişiye düşecek bu kadro. Yani Antalya kampından sonra
1 Haziran'da 26 kişilik kadroyu bildirmekle yükümlüsünüz. Bu sene hani UEFA bu korona nedeniyle bazı değişiklikler yaptı. İlk maç başlayana kadar siz bu kadroyu bir şekilde korona hastalığı sakatlık olabiliyorsunuz. Yani. O 26 kişiyi revize edebiliyorsunuz. Maçlar başladıktan sonra da özellikle kaleciler için yeni bir uygulama getirdi. Maçlar başladıktan sonra da kaleciniz eğer sakatlanır ya da hasta olursa bir kaleciyi dahil edebiliyorsunuz. Yani onu değiştirebiliyorsunuz.
Evet. Şimdi bugün Şenol Güneş saat 11'de Zoom üzerinden bir basın toplantısı yaptı, açıkladı. O toplantıya ben de katıldım. 1,5 saatlik bir toplantıydı. Hoca her zamanki gibi detaylı uzun uzun cevaplar verdi verilen sorulara. Şimdi önce kadroyu konuşalım. Kalede Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan. Savunmada Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Soyuncu, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz. Tek sürpriz burada Rıdvan Yılmaz.
Sol bek açısından Caner yerine evet. Rıdvan
Caner Erkin olmalıydı diye çok tartışma var. Hoca dedi ki Caner'i bu son çağırdığımız milli takım maçlarında istediğimiz verimi alamadık dedi.
Özellikle yüzden, son maçta Letonya maçında çok bariz hatalar, savunma hataları yapmıştı Caner Erkin.
Ben şunu da gözettiğini düşünüyorum Şenol Hoca'nın. Hani Beşiktaş'tan milli takıma gidecek tek oyuncu gözüküyor. Eğer daraltılmış kadroya da giderse. Çünkü hali hazırda Beşiktaş forması giyen kimse kalmayacak Rıdvan'da eğer.
Dorukhan da alınmadığı
Dorukhan
için.
Dorukhan sonuçta alındı da Dorukhan artık Beşiktaş'ta sözleşmesi bitiyor.
Bitiyor ama hani hala Beşiktaş'ın oyuncusu olarak alınacaktı şu anda açıklanan kadroda.
Tabii eğer. Şimdi orta sahada Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu. Burada da Gözler Salih Uçan'ı aradı. İşte Orkun'un yerine acaba o olabilir mi? Ya da Mahmut Tekdemir'in yerine Uçan, olabilirdi.
Salih Uçan zaten ama hiç kadroya dahil edilmedi bu sene boyunca. Yani Dünya Kupası elemelerine de dahil edilmedi ama Orkun Kökçü kadrodaydı.
Peki hatta, Orkun Kökçü sana bir ışık verdi mi?
Ya Orkun Kökçü bana ışık vermesinden öte Avrupa'da da çok gözde bir oyuncu şu anda. Evet. Yani yükselen bir değer yani.
Avrupa takımı seçtiği için ödüllendirilmesi
hem
gerekiyor.
Hem ödüllendirilmesi gerekiyor. Gurbetçileri bir şekilde cesaretlendirmek için.
Bir de galiba bu gurbetçi oyuncular A milli takımı seçerken bir takım koşullarla seçiliyor. Yani bence o var yani.
Ama Orkun Kökçü'nün daha Avrupa'da dev kulüplerin peşinde olduğunu belirtelim. Evet. Bu transfer döneminde bir Avrupa devinde yani bir tür futbolcu daha görürsek şaşırmayalım. Hani,
şimdi Mahmut Okay savunma, Taylan savunma, Doğrukan savunma ağırlıklı. Yani burada bir tabii burada Yusuf, İrfan çok da en sıkıntılı bölge yani. Hani
Orkun da hücuma yönelik evet, bu arada. Bunu
burada
da
hani Şenol Güneş biraz dengeli gitmeye çalışmış. Ama bütün sezonuna bakılınca da bir Salih Uçan'ın da bir ödüllendirilmesi gerekiyor. Çünkü milli takım şunun da motoru, itici gücü olmalı. Böyle performansların karşılığının olduğunu görülmesi lazım. Aynı şekilde. Mesela Sivas sporlu Hakan Aslan için de aynı şekilde. 39 maç çıkartmış bu sezon çocuk. 17-18 maçlık bir yenilmezlik serisini yakalamış takımın bir parçası. Bunun bir yansıması olması lazım. Şenol Güneş ne dedi? En sevdiğim, en beğendiğim kulüp hangisi dedi?
Sivas Spor.
Peki Sivas Spor'u çok beğeniyorsun. Yönetim modelini, takımını, Rıza Hoca. Ya,
esas oradaki sıkıntı Emre Kılınç'la Mert Hakan Yandaş milli takıma büyük kulüplere geldikten sonra seçilmesi mesela.
Ben Sivas orada hani mesela Uğur Çiftçi'yi alabilir Sivas'tan değil mi? Sol kanatta. Evet. Umut Meraş çok, yani Umut Meraş çok fazla şans buldu. Çok İşte aradın sol bek diyebiliyor musun Umut Meraş'a? Yani
bence, Umut Meraş'a bence görevini yaptı. Yani savunma açısından görevini yaptı diye
ama
bakıyorum.
Ama çok da hani bak Caner Erkin'in çağrılmasına neden olacaksan ki oldu. Demek ki Umut Meraş oranın tam da aradığın kan değil. Yani Umut Meraş'a bu kadar fazla şans tanıyorsan ben eminim ki Umut Meraş Türkiye'de oynasa çoktan o milli takımın ekseninden çıkmıştı.
Yani orada öyle konuşmamak lazım. Mesela Hasan Ali Kaldırım örneği var. Hani büyüklerde oynadığın zaman bir şekilde de daima kadro içinde bulunuyorsun.
Hani ben şunu demeye çalışıyorum. Rıdvan'ı Yılmaz'ı hani Beşiktaş kontenjandan çağırabileceğin tek kişi hemen hemen. Yani eğer ki Dorukhan sözleşme yenilemezse ki öyle gözüküyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda
yani
bir Beşiktaşlı oyuncunun
ben,
olmasını istersin.
Şenol Güneş denge gözetti yani.
Ha, yani orada Rıdvan'ı kesemiyorsan, Rıdvan'ı çağırmak bir takım değerler açısından yani Beşiktaş'tan da dört büyük kulüpten bir temsilcisi en
yani,
azından bir tane olsun
dersen. O açıdan
dersen,
bakacak olursan mesela Rıdvan da sevgili oyuncumuz En Sakala'yı kesemedi Sergen Yalçın'ın gözünde. Son maçlarda hep En Sakala aldı formayı. Ya
ama gördük işte ne olduğunu.
Yani gördük görmedik başka mesele ama sonuçta bir teknik direktör olarak tercihini o durumlara düşmesine rağmen Rıdvan'dan değil En Sakala'dan yana kullandı.
Genel olarak yani ligin tamamında güncel forma seçilmiyorsa ki Dorukhan Toköz, Mahmut Tekdemir hocanın güncel formla seçmediğini de gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir
daha önceki,
anlayış.
Daha önce geçmişten getirdikleri
Berat,
bir başarıyla.
Berat için de konuşulur. Trabzon, Gençlerbirliği'ndeki Berat'ı alırsın ama 4 maçtır oynamıyor diye hoca. Yani bir taraftan güncel forma bakıyor. Bir taraftan güncel forma bakmıyor. Anlatabiliyor muyum?
Biraz çelişkili diyorsun.
Çelişkili o. Hücum hattına geliyoruz. Cengiz Ünder, Efecan Karaca. Mesela Efecan Karaca değil mi? O ilk çağrıldığı dönemdeki gibi değil artık. Biraz düşüş yaşıyor. Halil Akpınar o Göztepe'de hak etti bu
ya
pozisyonları.
Halil Akpınar'la Efecan Karaca aynı tip oyuncular tip olarak yani oyun tipi olarak.
Tabii yani işte
yani birbirini ikame edebilecek oyuncular esasında.
Şenol ya da Güneş'in, daraltılmış kadroda gidecek isimler.
Şenol Güneş'in en önemli özelliği sayısal kadroda mevkilere göre sayısal
tabii, eşitlik orada
eşitliğe çok önem verir. Mesela iki sol bek, iki sağ bek. ne bileyim 4 stoper bunları gözeterek kadro hazırlar. Kulüp kadroları öyleydi en azından.
Orta alanda Abdülkadir Ömür. Şimdi Abdülkadir Ömür çok uzun bir sakatlıktan çıktı ve 2 maç oynadı mesela.
Yani oynadığı maçlarda da etkili bir performans. Yani bir gol attı gerçi ama çok etkili.
Hani, anlatabiliyor muyum? Yani
bu da Trabzonspor dengesi mi diyorsun?
Orada yok, Uğurcan Çakır var o kontenjanı Uğurcan Çakır'la zaten. Ama Abdülkadir Ömür'ün şu anda milli takımda oynayacağını düşünmüyorum ben mesela. Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu. Şimdi burada Enes Ünal'ın çağrılması da çok tepki çekiyor. Ben hakikaten yani Enes Ünal tamam Bursa'dan yola çıktığında büyük bu kadar düzenli şekilde milli takıma çağrılıp da hala sükse yapamaması, buna rağmen devam ediyor olması.
Genç yaşta hani Manchester yani. City'ye gitti biliyorsun Enes Ünal. Yani orada da bir patlama yani bir türlü
direkt oradan Hollanda ligine gitti. Orada iyi bir
kiralandı, bir dönem kiralandı. Sonra İspanya'ya bir Real satın aldı. Ondan sonra kiraladı Getafe'ye. En son Getafe'de oynamaya yani, devam yani ediyor.
Çoktan yani, Burak Yılmaz'ı falan yedeğe düşürmesi gerekiyordu. Bu kadar
yani beklenti öyleydi ama
çağırılıyor. 5-6 yıldır düzenli şekilde çağırılıyor.
Alt yaş kategorilerinde attığı gollerle çok dikkat çekiyordu. O patlamayı A takıma yansıtamadı bir şekilde.
Bak ben Halil İbrahim Dervişoğlu'nun eğer fırsat verilirse Enes'ten çok kısa süre içerisinde yani
daha çok
kendini
katkı vereceğini düşünüyorsun. Evet. Yani.
Burada muhalefetim bu. Bir yani, de biliyorsun tabii, Serdar Dursun var. Darmstadt'ta oynuyor. Almanya Bundesliga 2'de oynuyor.
Burada şey
23 gol
lazım.
Attı çocuk.
Cenk Tosun olsa burada kesinlikle kadroda olacak isimlerden biriydi.
Tabii onu zaten hoca da söyledi.
Olmayacak yani, bir golcü sıkıntımız olduğu kesin. Evet. Hani Burak Yılmaz dışında güvenilir bir golcümüz maalesef yok.
Evet. Burada Cengiz Ünder'e de bir parantez açmak
ve
lazım.
Ve hani şu da bir gerçek. Mağlup duruma düşersek İtalya ya da diğer takımlara karşı baskı kurduğumuzda bir pivot santraforumuz da olmayacak. İndirip topları indirip karambol yaratabilecek. Öyle bir oyuncu da gözükmüyor. Biraz o açılardan sıkıntı çekeceğiz.
Evet. Bir de Cengiz Ünder. Yani epeydir düşüşte. Yani
Leicester'da da çok fazla forma şansı bulamadı. Bu seneyle boş geçirdi.
Kendini toparlaması gerekiyor. Yani bu Avrupa Futbol Şampiyonası belki onu yeniden motive edecektir.
Gerçi bu sene Roma'ya geri dönüyor ve Mourinho'nun istediği söyleniyor Cengiz Ünder'i de. Belki Mourinho ile tekrar çıkış yakalayabilir diye umut ediyoruz.
Evet. Şimdi burada işte uzun bir basın toplantısıydı. Hemen hemen birçok soru soruldu. Bir Süper Lig'deki yarış soruldu. Hoca oraya girmek istemedi ama önemli bir şeyi söyledi aslında Şenol Güneş. Dedi ki son iki haftada şampiyonluk her üç takımın da eline geldi mi?
Geldi.
Geldi. Tamam mı? O zaman dedi yarın kim oluyorsa herkes olana saygı duyacak dedi yani. Kimse ağlamasın. Yani bunlar amiyane tabirle ben alt metnini söylüyorum. Herkesin eline geldi mi? Son iki hafta şampiyonluk yarışı geldi. Kullanan kullandı, kullanamayan kullanamıyorsa çok da hani kimse kimseyi bundan sonra suçlamasına getirdi hoca. Koronavirüs konusunda futbolcuların aşılanacağını, birçoğunun aşılandığını ve olmayanların aşılanacağını da söyledi. Bu anlamda bir demek ki bu sefer artık milli takımda pozitif vaka olayı çok fazla görünmeyecek. Hani aşıya rağmen olabilir yine sürpriz ama o Letonya maçında yaşadığımız manzara yaşanmayacak onu da söyleyelim. Tabii ki hedef olarak Türkiye yani bu kupada finali hedefliyor. Hiç öyle tabii maç bakacağım ama Şenol Güneş finali hedeflediğini,
yani şöyle diyelim,
en iyi yere gitmeyi hedeflediğini söylüyor.
Turnuvanın en büyük favorisi Fransa'ya biz bu turnuvaya gelirken bir maçta kazandık, bir maçta berabere kaldık. Kendi sahamızda 2-0 yendik, deplasmanda da 1-1 berabere kaldık. Yani öyle diyelim. Çünkü turnuvanın hakikaten en büyük favorisi kadro açısından Fransa gibi gözüküyor. Yani Türkiye'nin iyi bir yerlere gelmesini de sürpriz olarak görmemek lazım. İyi bir nesil ve kadro yakaladık esasında.
Evet. Şimdi İngiltere rezervasyonu, işte İngiltere vize başvurusu yapıldı. Bu da işte motivasyon unsuru mu? Yok. Yani bu bir yani sonuçta eğer ki İngiltere ayağına kadar gideceksek şimdiden vize, yani bir vize başvurusu yaptın, vizeleri aldın, gidemedin de bir şey mi kaybediyorsun? Ama gitme ihtimali üzerinden planlamanı yaparsın. Yani final nerede oynanıyorsa o finalde otel bile bakarsın bugünden.
Tabii.
Oraya gidersin, gidemezsin. Bu yani bir motivasyon mevzusu değil. Yani normal olması gereken bir organizasyon.
Yani siz hazırlıklı olacaksınız. Şemsiyenizi yanınıza alacaksınız. Yağmur yağdığında açabilirsiniz.
Yağmur yağmasa da niye ıslanmadım demeyeceksiniz yani. Evet, şimdi milli takımla ilgili tabii önce 3 hazırlık maçı oynayacak Türkiye. Akabinde İtalya ile başlıyoruz. Tabii bu grupta en sıkıntılı ya da favori olarak İtalya gösteriliyor. Şenol Güneş de doğal olarak, ben de bir spor sever olarak baksam öyle görürüm ama biz bunun böyle olmaması için çalışacağız dedi.
İtalya'nın başında da tanıdık bir hoca var esasında.
Kim var?
Mancini olması lazım.
Mancini bizden Galatasaray'ı çalıştırmış.
Notlarıyla, hatta biz biraz dalga konusu o yapmıştık. Ya. Sağ içine gönderdiği notlarla.
Başarılı olunca o kağıtlar, o notlar, o yöntem övülüyor. Başarısız olunca da yeriliyor. Yani başarıyı ona bağlıyoruz. Öyle bir şeyiz, ülkeyiz ne yazık ki. Şimdi bir 11 Haziran'da İtalya ile başlıyoruz.
İlk maç bizim turnuvamız. Roma'da. İlk maçı bu arada.
Sonra Bakü'ye gidiyoruz. Azerbaycan'a
sonraki
gidiyoruz.
Sonraki maçı da Bakü'de oynayacağız ki biraz hani seyirci olursa bizim için biraz evet, avantaj olabilir gibi görünüyor.
Galler'le ve İsviçre'yle Bakü'de oynayacağız. Bu kadar yani. 3 maçta gruptan çıkıp çıkmayacağımız belli olacak. Gruptan çıkarsak işte devam edeceğiz. Umarız öyle gider.
İsviçre'yle tabii şöyle bir anımız da var. 2008'de İsviçre'nin ev sahipliğinde kendi sahalarında yenerek
2-1 yenerek
şansımızı son maça taşımıştık. Çek Cumhuriyeti maçına taşımıştık. Hakikaten unutulmaz bir maçtı. Son evet, saniyede Arda atınca.
O muhteşem dönüşlerin ilk maçıydı o. Evet, İsviçre evet, maçı. 2-1.
Arda Turan son saniyede atarak ümidi taşımıştı. Sonra Çek Cumhuriyeti'nde 2-0 yenip 3-2 yenerek gruptan çıkmıştık. Bakalım yine aynısı olursa tabii ki biz de heyecanımızı daha öteki turlara taşıyabiliriz.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, programımız devam ediyor. Milli takımla ilgili bugün Malatyaspor'dan bir açıklama geldi. İşte Adem Büyük'ün istatistiklerini verdiler ve milli takımda neden olmadığını sormuş oldular. Adem Büyük 16 gol attı. 9'u penaltıdan. Yani Şenol Güneş turnuvada penaltı maçlarını da düşünerek Adem Büyük'ü almalı mıydı Cüneyt?
Güzel
penaltı attı çocuk. Falco ile beraber. Falco ile Türk yapımı.
Penaltılar da dahil.
Vedat'tan bir güzel pas. Penaltıyı da almayı da biliyor diyor. Yani
o zaman
alıyor,
keşke
atıyor.
Harun Tekin'i de davet etseydik de kaleci evet, Harun Tekin'i de davet etseydik de penaltılarda da o kaleye o geçseydi. En başarılı penaltı kurtaran kaleci de o gözüküyor. Ortalamalara bakacak oluruz.
Yani milli takıma oyuncu tiplemesi, oyun sistemi, hocanın oyun görüşü, bunlara bakmadan işte o 16 gol attı niye gitmiyor? Yani 16 golün dediğim gibi niteliğine bakacaksınız. Yani 9'u penaltıdan gelmiş. Bir bakın bunlara. İkincisi Muhammed Demir Gaziantep'te. O da işte 16 gol attı. 6 asist yaptı. Güzel. Peki Muhammed Demir Trabzonspor'da ne yaptı? Yani hedef büyüdüğünde, takım büyüdüğünde Muhammed Demir nasıl bir performans ortaya
Muhammed
koymuş?
Muhammed Demir de esasında Enes Ünal'a bir yandan benziyor. O da alt kategorilerde çok gol atan bir oyuncuydu. Ama bir türlü hani bir tek Trabzonspor, yani büyük tabir edilen takımlardan Trabzonspor şansı buldu. Orada çok muvaffak olamadı ve geri dönmek zorunda kaldı Antep'e. Hani kendi doğduğu kente, yani ismini duyurduğu kente. Alternatif olarak olabilir miydi? Olabilirdi ama burada Şenol Güneş'in tercihi öne çıkıyor. Şenol Güneş düşünmedi. Hani evet, düşündüğü isimlere baktığımızda da hani
sonuç itibariyle hani kimi alsan bu niye alınmadı diyecek hep çok olacak. Bu sefer oyuncu havuzu da genişledi hocanın, hem yurt içi hem yurt dışı. Eli rahattı bence. 2002 Dünya Kupası'na giderken de Tayfun Korkut'la Kadıköy Boğası namıyla bilinen Serhat Akın'ı kesmişti.
Ama Serhat Akın o turnuvada milli takımla beraber Japonya'da ve Kore'de evet, kaldı yani
tabii
otellerde.
Tabii o gün Şenol Güneş ikisine de teklif ediyor. Diyor ki hani kalın diyor. Tayfun Korkut pılını pırtını toplayıp zaten daha sonra verdiği demeçlerde haksızlığa uğradığını ve bu kararı kabullenemediğini hep söyledi. Yıldıray Baştürk de mesela o anlamda Şenol Güneş'e kırgınlığını
dile getirdi. Ajans para verdi. Söyleşte dile getirmişti. Bir tek o da 2008 grupta, için kırgındı.
Evet. O Fatih Terim'e kırgın, pardon.
Fatih Terim'e kırgın.
Düşün yani Yıldıray Baştürk'ün hakikaten hiç unutmuşuz mesela onun o turnuvada olmaması garip. İkincisi Serhat Akın'sa kabul ediyor, kalıyor. Hatta çok da güzel maceralar yaşıyorlar.
İlham Odada Ansız'la, beraber kalıyorlar.
İlham Ansız'la yine bir röportajda bana anlatmıştı. İşte İlhan kampı terk etmeye kalkıyor. Yani çok süre alamadığı için. Biliyorsun Türkiye İlham Ansız'ın neden oynatılmadığını evet, sorup duruyordu. O dönem
Senegal'e gol atarak da bizi
yani Hakan Şükür'ü oynatıyordu. Hakan Şükür tercih ediliyordu. Kötü bir performans ortaya koyuyordu. Neden İlhan Mansız oynatılmıyor denilmişti ki İlhan Mansız da Senegal'e atıp Türkiye'yi bir üst tura çıkartınca yarı finale haklılığı göstermişti. Şimdi böyle İlhan Mansız oynamayınca kampı terk etmeye kalkıyor. Serhat diyor ki ben diyor teselli ettim. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi gel bir tur atalım falan diyor. Giydik eşofmanları diyor. Çıktık sokağa. Koşuyoruz diyor. Koştuk ve kaybolduk diyor. Yani o kadar uzağa gittik ki oteli bir daha bulamadık ve tırsmaya başladık diyor. Hani gece karanlık. Hani zar zor geri dönebildik diyor. Öyle bir anısı vardı. İlhan Mansız'ın kampları terk etme alışkanlığı meşhurdur. Almanya'da Beşiktaş kampını da aynı şekilde bir terk etme teşebbüsü vardır kendisinin. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdilik şöyle diyelim. Milli takımın yolu açık olsun, aydınlık olsun. İnşallah finali görür, kupayı görür ve Avrupa şampiyonu olur. Biz turnuvalarda bugüne kadar hani genelde havamız iyiyse sürpriz yapıyoruz. 48 yıl sonra Dünya Kupası'na gidip 3. olduk. 2008'de muhteşem dönüşlerle yarı final gördük. Hani finalin eşiğinden döndük. 2016'da aile içi şiddet, kavga, gürültü, patırtı.
Ya ilk turda dönüyoruz ya da bayağı bir yarı final yapıyoruz.
Para
yani
meselesini çözersek iyi olur. Bence bugünden Türkiye Futbol Federasyonu desin ki
primler
turnuvadaki prim sistemimiz budur. Olay şudur. Kimse spekülasyon yapmasın, yarın öbür gün kavga, gürültü olmasın desin. Ama yani bu zaten, kadro pek o
ben zaten
bu kadronun tırnak içinde papazları az.
Az. Ama zaten Futbol Federasyonu bunun her turnuva öncesi bildirmesi lazım. Kardeşim bizim prim sistemimiz budur. Şudur, forma gelse şudur. Herkes bilirse şeffaf olursa yani kimse de laf etmez
bizi
yani.
Bizi dinliyorsa söylesin. Almanya 20 bin euro mu veriyor? Bir şey veriyor ama belli yani. Almanya şu
yani
anda
şeffaf
ne verdi belli.
Olsun ve bildirilsin yani. Yani. Çok az tartışması başka bir tartışma ama karanlıklar altında yapılması bu işin hakikaten problem yaratan bu zaten. Değil yani.
Ya, burası yani biz hem batılıyız hem doğuluyuz. Bizim buralarda yani hem vatanseverliğin en önde koşanıyız hem de yaptığımız vatana hizmetlerden güzel primler istemeyi de anlayışla karşılıyor. Yani niye? Çünkü biz başarıya aç bir toplumuz. Diyoruz ki başarılı olsunlar da helali hoş olsun. Ama bunun yol ve yöntemini baştan belirlersek daha az ağrılı sancılı olur. 2002 Dünya Kupası'nın arkasından da üçüncülük mutluluğu değil de işte cipler mitler tartışıldı. Cip sözü verildi, verilmedi. Cipler alındı, alınmadı. Sonrasında hani bir sürü kavga, gürültü. Yine Şenol Güneş'in yani, milli takımdan o dönem 2004'te yani ayrılmasının sonrasında para pul meselesi
benim tartışıldı. Benim gördüğüm ne başarıda ne başarısızlıkta devamlı biz para tartışıyoruz ki bunun en önemli nedeni karanlıklar içinde bu pazarlıkların yapılması. Açık, şeffaf olsa herkes bilse böyle bir sorunun yaşanmayacağı da kesin.
Evet. Şimdi durum milli takım açısından böyle. Yolu açık olsun ay yıldızlara.
Bu arada Anadolu Ajansı sabahleyin bir haber geçti. Dün söylüyordun Şampiyonlar Ligi finali ve Süper Kupa finali ile ilgili. Türkiye ile ilgili hiçbir duyuru yapılmadı diye. Anadolu Ajansı, devlet resmi ajansımız resmen duyurdu. 2023 finali Türkiye'ye verildi. Ve de gelecek seneki Süper Kupa finali.
Kime dayanarak söylüyor?
Masaya dayanarak söylüyor. Federasyon yetkililerine dayanarak söylüyor.
Var mı öyle bir bilgi haberde?
Ya yok. UEFA'nın öyle bir bilgi.
Güzel yani. Masa başı haber derler ya. Masaya. Masaya. Masaya. Ya ben haberi okudum. Hani ne bir Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisinin adı geçiyor.
Yok yok. Tamamen ne bir UEFA kalben vuku bir haber. Yani esasında
bizim
bu
haberler servis edilsin. Hani biraz olası tepkiler teskin edilsin. Hani ileride yine bize vermezlerse de işte hain UEFA deriz. Anlatabiliyor muyum? Yani bize söz vermişler. Yine sözlerinden döndüler.
Şimdi yok, sen ne dedin? Mesela bu Anadolu Ajansı'nın haberini unutmam mesela. Eğer verilmezse Anadolu Ajansı'na bunu hatırlatmak şimdi gerekir yani sonuçta.
Bay Cefer'in dün ne diyor? Umuyorum diyor. Mesela şunu dese 2023 Şampiyonlar Ligi ve atıyorum 2022 Süper Kupa finalinin Türkiye'ye verilmesi konusunda genel kurula teklif getireceğim. Bak bu hani ben bunun böyle olmasını arzuluyorum ama takdir edersiniz ki genel kurul karar verecektir dese eyvallah. Ama biz ne konuştuk? Yani bir kararı değiştirirken genel kurula soruyor musun? Yani Türkiye'den bu
finali alırken genel kurul toplandı mı?
Kendi inisiyatifini o kararı alıyorsan o zaman bunu da vereceksin. Yani dahası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiçbir açıklama yok yani bu konuda. Hani bir
akşamleyin servet yardımcı yaptı. Bir tek açıklamayı o yaptı.
Ne dedi? Yani ben duymadım yani açıkçası. Hani resmi web sitesinden bu konuda bir açıklama olması gerekiyor. Evet. Şimdilik milli takım kısmını kapatalım.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, Federasyon Yönetim Kurulu üyesi ve UEFA'daki temsilcimiz, üyemiz, servet yardımcı sadece Cefer'in üzüntü duyduğunu söyleyerek kararı kendilerine ilettiğini söylüyor. Ama onun dışında bize hangi finali ne zaman ne şekilde verileceğine dair herhangi bir açıklaması yok Servet Bey'in, onu da belirtelim. Şimdi yarın büyük gün, artık dananın kuyruğu tabiri caizse kopuyor. Şampiyonun adı belli olacak. Yarın saatler yaklaşık olarak 22.30'u gösterirken diyelim. Çünkü takımları muhtemelen biraz geç çıkacaklar, ayak sürtecekler vesaire.
Sahaya yalnız konfeti atacak taraftar olmayacağı için normal vaktinde bitebilir.
Protokolden bekliyorum ben. Protokol kendini aştı çünkü. Bir de Türk Telekom Arena'da seyirci olacak. Yani benim beklentim o yani federasyon.
Sayın Fatih Terim basın toplantısında zaten bunu dile getirdi. Evet. Rakiplerimize izin verilen şartlar ki Beşiktaş'ı kastediyor. Son derece haklı. Çünkü tribünler en az 4.000-5.000 kişi vardı Beşiktaş tribünlerinde.
Buna mukabil İzmir'de ise 40'ar kişilik hak vardı normalde ama sadece Mehmet Sepil Beşiktaş yönetimini arıyor. Diyor ki şimdi diyor 40 bize 40 size. Şimdi biz bunları dağıttığımızda bizim taraftar gruplarından insanlar gelebilir. Hani içeride tatsızlıklar yaşanabilir. Buna mahal vermeyelim diyor. 20-20 kullanalım diyor.
Bu daha da azaltalım diyor. Yani.
Orada hak kaybı olanlara da federasyon Türkiye Kupası'nda finalde hani telafi etsin. Makul buldum ben Mehmet Sepil'in bu açıklamasını.
Evet yani sonuçta seyirci finalde en azından kupa evet. Finalinde 6.000'in üstünde seyirci evet. Olacak. Hiç olmazsa orada olsunlar en azından.
Evet dolayısıyla bence makuluma Türk Telekom Arena'da zaten cezayı da göze alarak Galatasaray muhtemelen oraya.
Ceza dediğinde zaten para cezası daha önce de çıktı. Hani
hiçbir hükmü yok yani. Çünkü hem Galatasaray
Yani çiğnenmesine...
Fenerbahçe derbisinde de Fenerbahçe işte para ister 1500'de çekti. İstersen 3000'de ama sonuçta çok sayıda taraftar vardı seyircisi lige göre. Şimdi yarın artık bitmiş, ununu elemiş, yarışta herhangi bir sıkıntısı olmayan takımların maçları.
18'de.
Ankara Gücü, Aytemiz Alanya Spor'u ağırlıyor 18'de. Şimdi Ankara Gücü teknik direktörlüğüne gelen sevgili Hikmet Karaman iyi bir başlangıç yaptı. Takımı ateşledi, yukarıya yani doğru çıkarttı. Dipteydi.
Güzel de top oynadılar.
Evet, güzel top oynadı. Hoca güzel giyindi. Giyimine kuşamına da yansıdı. Hı hı. Bu ünlü bir dizi var. O dizinin kreasyonlarından etkilenerek.
Peaky Blinders diyorsun.
Evet, Peaky Blinders'da işte şapka, onların giydiği şapkadan giydi. Biliyorsun Beşiktaş maçından sonra özellikle o şapkayla röportajlarda falan göründü. Yani işler iyi giderken bir moda ikonu gibiydi Hikmet hocamız.
Galatasaray'ı mağlup etti. Beşiktaş'tan puan aldı. Şu evet. An şampiyonluk yarışında en iddialı iki takımını da çelme taktı
ama
bir yandan.
Ama küme düştü. İşler kötü gitmeye başlayınca yavaştan hani sen ona dikkat çekmiştin. Beşiktaş'ı 2-2 berabere kalırken Hikmet Hoca şey demiş öğrencine, kendisi söyledi. 70'e kadar siz bu oyunu böyle tutun, 70'ten sonrasını bana bırakın. Ve tabii 70'ten sonra Ankara Gücü 2 gol atmıştı. Ama daha sonra 70'ten sonra Ankara Gücü sık sık goller yemeye başladı ve baş aşağı gitti.
En son Fenerbahçe hocam maçında 90
artıydı. Kafasında ne o şapka kaldı ne o yün takım elbise kaldı.
Biraz da şanssızlıklar oldu. Hem koronavirüs.
Ama herkes bunu söyleyebilir ki.
Tabii. Herkes için söyleyebilir.
Kim
ama
söylemez ki yani. Beşiktaş mı şanssızlık yaşamadı? Fenerbahçe mi yaşamadı?
Hepsi yaşadılar sonuçta. Kim
Galatasaray
söyleyemez.
Galatasaray mı yaşamadı? Yani bu artık
yok yani.
Herkes büyük sıkıntılar yaşadı. Ama
şu da bir gerçek.
Kendiniz kabul ettiniz kardeşim sezon başı 21 takımı.
Şu da bir gerçek. Ankara Gücü geçen sezonda küme düşen takımlardan değil evet. Mi? Yani bonusun hakkını da kullanamadı esasında. Böyle de okunabilir bu.
Daha henüz düştüğünü de söyleyemeyiz.
Tabii Nihat Özdemir kesin dediğine göre şansı var hani küme kalan kümede evet. Düşmenin kaldırılması için. Demir, o da bir gerçek.
Evet, Demir Grup Sivas Spor'la Kasımpaşa karşılaşacak. Artık Kasımpaşa lider kaldı. Demir Grup Sivas Spor
hedefi var.
Hedef var. Beşincilik.
Sivas Spor'un kazanacağını düşünüyorum
Çaykur,
ben.
Çaykur Rizespor, Medipol, Başakşehir. Başakşehir rahatladı artık. O da kümede kaldı. Hani böyle Aykut Kocaman'ın gelecek sezonun Başakşehir'ine ne dair ipuçlarını vereceği bir maç olabilir.
Vedalaşmaları da yapıyor Başakşehir bu arada.
Evet, hani Atakaş, Hatay Spor, Gaziantep Futbol Kulübü. Gaziantep Futbol Kulübü bir son düzlükte çok puan kaybetti. Yani kötü bir tablo çiziyor.
Yani orada da hem başkan hem teknik direktörün gideceğini açıklamasından sonra bir boşluk oluştu. Hani evet. Normal karşılıyorum ben o irtifa kaybını. Biraz buna bağlıyorum. Gelecek sene için Erol Bulut'un geleceği söyleniyor. Antep'in yapısına uygun bir hoca esasında oynadığı futbola.
Ama Erol Bulut'un ve Bülent Korkmaz'ın adı geçiyor. Erol Bulut 10 yardımcı istemiş.
Kendi yani, kadrosunu Alanya'daki.
10 yardımcı.
Esasında tam kadrosunu istiyor.
Yani ama Fenerbahçe'ye gelirken 3 kişiyle geldi.
İşte zaten onun yani
Fenerbahçe'ye giderken 30 tane isteyeceksin. Garibim Antep'inden 10 tane yardımcı ne demek yahu?
Yani esas tam kadrosu istemiş yardımcı kadrosunu.
Evet yani kulüpteki var olan bütün fizyoterapisten tutun da bilmem atıyorum işte artık
çalıştırıcısından, kaleci antrenöründen her şeyi dahil.
İşte Erol Bulut bunu Fenerbahçe'de yapabilseydi bugün o koltukta olabilirdi hala.
Güçlü gelmek böyle ya, bir şey zaten.
Anadolu hani kulübüne gidip ben 10 yardımcıyla geliyorum demek kolay. Çünkü artık Fenerbahçe'de çalıştırmış bir teknik direktör olarak daha bir sükselisin. Ama işte iş tamam mı? İş Fenerbahçe'ye gelirken kendi prensiplerinle, kendi başarı modeline gelebilmektir.
Kendi istediğin transferlerle, evet, kendi istediğin oyuncu modelleriyle gelse belki de başarılı olacaktı. Bilemeyeceğiz
bunu. Olurdu ya. Çünkü diyeceksin ki ben bu yoğurdu böyle yiyorum. Eğer ki bana başka bir şey, benim tecrübe etmediğim bir şeyi bana verirseniz ben başarısız olurum. Hiç ne siz üzülün ne ben üzüleyim. Ben Fenerbahçe belki ileride daha
ya zaten şu ortaya çıktı. Yardımcılarını üç tane yardımcı izin çıktı Fenerbahçe'den. Orada siz gücünüzü yitirerek gidiyorsunuz ve o otoriteyi bir türlü sağlayamadığınız için ya, futbolcular üstünde de sağlayamadınız.
Şimdi bir teknik direktörü kendi ekibini belirleme, siz yine tek öneride bulursun hocam. Hı-hı. Hani bizde de şu hoca ne dersin? Hoca kendi kabul ediyorsa eyvallah, ama öbür türlü işte burada 1-0 yenik başlıyorsun zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah aşkına şimdi diyelim ki Fenerbahçe gitsin. Ünlü bir teknik adam.
Mesela Löw diyelim. Löw. Almanya milli yani takımını bıraktı. Löw'e Fenerbahçe yönetimi şunu diyebilir mi?
Çaycısını bile getirir.
Kardeşim
yani,
sen istediğin adamla çalışamazsın. Bir iki tane kontenjan tanıyoruz. Gerisi bizden çalışacak evet, diyebilir mi? Yani bunu şart olarak getirebilir mi?
Profesyonel bir anlayışa geçtik. Teknik direktörün yönetir kendi kadrosunu tamamen kendisini belir. Yani hemen söylem değişiyor. Anladın mı? İşte burada kaybediyoruz bence. Fatih Karagümrük, haftanın en çok konuşulan takımı Beşiktaş'ı deviren Fatih Karagümrük ligden düşen Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Denizlispor'un ligdeki son veda maçı olacak bu anlamda. Fraport Tav Antalyaspor, yani Antalyaspor bu kadar berbat bir sezonu geçirip de ligde kaldı ya, helal olsun.
Yani özellikle
bu kadar istikrarsız.
Ersun Yanal döneminde bir ara yenilmezlik serisi yakaladılar. O seri olmasa
yani
beraberlikler dolu ama evet, o seri olmasa ligin son haftasındaki performansı hakikaten tepe taklaktı.
Bu kadar
eğer hani 2-3 hafta daha sürselik muhtemelen gideceklerden biri Antalya Spor olacak.
Manisa Spor'la ilk yarı lider bitirip ikinci yarı küme düşmüş.
Ya Antalya Spor'un da yani, biliyorsun Yılmaz Vural'la öyle çok iyi gidip evet, ondan sonra son 8 haftada küme düştüğü bir sezon vardır.
İttifak Holding Konya Spor'u ağırlayacak 18'de ve evet, esasen herkesin yarın gözlerini çevirdiği maçlar. 4 maç 20-30'da başlıyor. 3'ü şampiyonluk maçı, 2'si ligde kalma maçı.
Esasında şöyle, 3'ü şampiyonluk maçı ama birisi ikisi hem ligde kalma hem şampiyonluğu. Yani
3'ü şampiyonluk maçı, ikisi
küme düşmeyi de ilgilendiriyor
diyelim.
4 şöyle, maçtan ikisi.
Evet, Göztepe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu yeni yapıldı. Beşiktaş ilk defa bu statta maç oynayacak. Fırat Aydınus maçın
olur mu
hakemi.
Beşiktaş bu maçın açılışı, stadın açılışını yapan takım. Tabii kural hatası nedeniyle yapılan itiraz.
Yok ya, yeni yapıldı ya. Tamam, işte açıldı ya.
Geçen sene açılışını Beşiktaş maçıyla yaptı. İyi hatırlarsın, kural hatası tartışması da o maçta yaşandı.
Olur mu ya? Ya bu yeni açmadı mı Alpay Özalan?
Yok.
Törene katıldı. Emin misin?
Eminim ben.
Bak sana ceza puanı.
Bakacağız.
Bana bir döner ısmarlayacaksın bak. Dönerini var mısın iddiasına?
Varım tabii ki.
Tamam. Yeni açıldı ya. O şeyde oynandı. Bornova'da o stat. Yani şöyle bir şey olmuş olabilir en fazla. Gayri resmi.
Yani,
hayır olsun.
Beşiktaş maçıyla açıldı Gürsel Aksel Stadyumu. 2-1 Göztepe kazandı
Vedat,
ve kural hatası nedeniyle Beşiktaş
da iddiaya
başvurdu.
Girsin. Güzel döner.
Ben öyle hatırlıyorum.
Yok be dostum. Yeni açıldı bu stat. Cumhurbaşkanı açtı uzaktan. Göksel
okuyorum
Arsel
sana. 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş maçıyla açıldı.
Allah Allah.
Ya Kenan Başaran, hakikaten yaşlanıyorsun. Hafızan da gitmiş.
Yahu bu yakın zamanda Vedat da diyor ki ikinci kez açıldı diyor. Peki şey yaz abicim. Göztepe stadı açıldı. Alpay Özalan yaz.
Yani biliyorsun resmi açılışlar farklı olabiliyor. O ama zaman, ilk açılış maçı kusura bakma dönerimi alırım.
Tavuk döner. Dönerin cinsini söylemedim yalnız. Tavuk döner.
Vedat da içeriden onaylıyor Beşiktaş maçıyla anıldığını.
Allah Allah.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, stat dediğin gibi maçlar oynanmış da bir de benim aklım şeye gitti, 22 Şubat'ta işte Göksel Mürsel Aksel Stad'ı görkemli açılış. Yani bak görüntüler
Kenan
var ya. Yani.
Kusura bakma, dönerimi isterim, kaybettim.
Tamam, sana bir tavuk döner.
Niye tavuk döner canım? Et döner.
Dönerin, yani. Hayır, cinsini söylemedik yani hiç.
Ya görüyorsunuz.
Bir de hani benim de haklı olduğum taraf olduğu için tavuk dönere düştü yani. Hani ben de haklıyım yani, Nasrettin Hoca hikayesi. Evet, maçlar, yarınki maçlar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. 20.30'da başlayacak.
Yani esasında o stadın da demek ki Beşiktaş'ta çok iyi bir anısı yok. 2-1 yenilerek açtı o statta ve kural hatası nedeniyle çok tartışmalar yaşanmıştı biliyorsun. İFAP'tan yazı, Beşiktaş kulübü İFAP'tan gelen cevabı istemişti, federasyon vermemişti ama bir şekilde o kural hatası itirazı reddedilmişti.
Evet. Beşiktaş'ın bu hafta kaderi sarı kırmızılı takımların elinde. Galatasaray sarı kırmızılı, İzmir'de sarı kırmızılı, Malatyaspor cumartesi yani olarak sarı kırmızılı.
Cumartesi salı arası Beşiktaş İzmir'de ya iki kupayla dönecek ya eli boş dönecek. Hakikaten ilginç bir periyot.
Evet. Trabzonspor Gençlerbirliği maçı bu düşme hattını ilgilendiriyor. Yani Gençlerbirliği Trabzon'da kazanıp Fenerbahçe'nin de Kayserispor'u yenmesini bekleyecek. Öyle olursa ikili averajda Gençlerbirliği daha üstün olduğu için Süper Lig'de kalıp mucizeyi gerçekleştirecek. Çünkü biz Gençlerbirliği'ne şurada iki hafta önce bile dedik ki düştü, Ankara Gücü kurtardı derken tam tersi oldu.
Son haftaya şansını taşıyan takım Ankara'nın kırmızı siyahlı takımı oldu. Alkaralar oldu.
Alkaralar oldu ve muhtemelen Murat Cavcı da şu anda istifa mektubunu tutuyordur çekmecede. Geri çekebilir. Galatasaray'ın Helenex yeni Malatyaspor'la karşılaşacağını, ha bu arada Trabzon Gençlerbirliği maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı şampiyonluğun diğer maçında Galatasaray Malatyaspor'u ağırlayacak. Ve Fenerbahçe'de, Kayseri'de Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta mucizenin peşinden koşacak durum bu. Lig bittikten sonra 18 Mayıs Salı günü de Antalya Spor'la Beşiktaş yine Gürsel Aksel Stadı'nda bu sefer Ziraat Türkiye Kupası finali için karşı karşıya gelecek. Tabii Beşiktaş eğer ki cumartesi şampiyon olamazsa yani Türkiye Kupası'nda da yani bilmiyorum o büyük bir moral bozukluğuyla çıkacaktır. Ben kupayı da Antalyaspor'un daha şanslı
belli
olduğunu düşünüyorum.
Belli olmaz ya. Antalyaspor formu açısından çok formu
gözüküyor. Ama Antalya tamamen kupaya biraz da uzun kitlenmiş durumda.
Esasında şöyle bakmak lazım. Çok ilginç olacak. Çünkü eğer şu andaki lig sıralamasına göre bir değişiklik olmazsa Fenerbahçe 3. sırada yer alırsa Beşiktaş'ın kazanmasını isteyecek. Çünkü Avrupa Ligi'ne gitme yolu o zaman Fenerbahçe'ye açılacak. Kupa şampiyonuyla Şampiyonlar Ligi'nin kupasına ön elemesine ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı için Beşiktaş 3. takım direkt olarak Avrupa Ligi'ne gidecek.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayıp geçemezse yine öbür tarafta gidip bu sefer Avrupa Ligi için ön eleme oynayacak.
Orada da çok ilginç bir değil durum mi? Var. Manchester United'ı tutması gerekiyor. Lig ikincisi olacak takımın. Lig ikincisi olacak takım.
Yani Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Geçemedin.
Ön elemesi oynayacak takım. Eğer Manchester United kupayı alırsa direkt olarak elense bile Şampiyonlar Ligi elemesinden gruplara kalacak.
Çünkü öbür türlü...
Ama Villarreal alırsa bu sefer iki ön eleme oynayıp gruplara kalamama şansı var.
Ve Sergen Yalçın bu takım başına kalırsa diyecek ki yani ilk turda elenelim diyecek. Ben de olsam ilk turda elenirim bak. Hakikaten. Hele bir de
yani ama böyle ben, diye zaten bütün şeylerimizi kaybettik.
Ama yani böyle iş mi olur ya? Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidiyorsun. Orada yani düşün bütün sezon lig ikinciliği için mücadele ediyorsun. Yani ilk ikiye girmek için. Sonra bunun Avrupa'daki karşılığı bir cezaya dönüşüyor ya. Avrupa Ligi'nin kendisi bile bana göre çok gereksiz bir...
Bir de gelecek sene
yük,
biliyorsun...
Bir de ön eleme oynayacaksın bunun
bir için. Bir de gelecek bir sene biliyorsun...
Lig dördüncüsü ise kupaya direkt gidecek.
Yani şöyle lig üçüncüsü direkt olarak gidecek. Eğer Villarreal kazanırsa lig ikincisinin gidememe şansı var. Ama Manchester kazanırsa o da direkt olarak
ben
girecek.
Ben şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. Sizin Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayan takımınız ön elemede elenirse direkt gruplardan başlamalı. Yani işte, sizin üçüncü takımınız
yani kupayı yine alan takım yerine gidiyor esasında. Yani. Kupayı Antalya Spor alırsa zaten bu tartışmaların hepsi
peki
boşa
şöyle
çıkacak.
Bir şey olursa Beşiktaş diyelim ki lig ikincisi oldu.
Evet.
Türkiye Kupası'nı kazandı.
Evet.
Türkiye Kupası şampiyon olarak o hakkı kullansa gruplardan başlıyor.
Evet.
Ama lig ikincisi olarak gideceği için o daha önemli bir statü
Şampiyonlar
olduğu için
Ligi.
Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak.
Lig üçüncüsü kupa şampiyonuymuş evet. Muamelesi görecek. Evet.
Kalırsa Sergen Yalçın'dan yine benzer bir demeç bekliyoruz.
Bu arada ben 3 teknik adamında 3 büyüklerin başındaki Sergen Yalçın'ın tabii kupa maçı var ama onlar bittikten sonra bir şekilde yönetimlerini rahatlatmak için görevlerini bırakacaklarını düşünüyorum.
Yok rahatlatmak
zaten
için
sözleşmeleri zaten bitiyor değil mi? Sergen Yalçın
zaten
Emre Belezoğlu'nun da aynı şekilde bitiyor sözleşmesi. Fatih Terim'in de opsiyonlu var ama onunki de bitiyor.
Emre Belezoğlu zaten sportif direktörlük sözleşmesi var. Yani hani şimdi Sergen Yalçın salı günü Türkiye Kupası finali bittikten sonra herkese teşekkür edecek. Diyecek ki benim Beşiktaş'la sözleşmem ayın sonunda bitiyor diyecek. 31 Mayıs itibariyle bitiyor diyecek. Şu ana kadar da bana gelen herhangi bir resmi teklif yok diyecek. Ya da diyecek ki ben istifa ediyorum. Ya da
istifa etmesine gerek yok. Sözleşmesi bitiyor zaten.
Hani yani öyle de diyebilir. Anlatabiliyor muyum? Kalan günleri de yani bir tavır anlamında bir şey göstermek anlamında yapabilir. Ya da tam tersine bir açıklama da yapabilir ama ben dediğim gibi yani Sergen Yalçın ve Beşiktaş bu sezonun en başarılı takımıdır. Şampiyon olsa da olmasa da. Büyük yoksunluklar içerisinde, büyük zorluklar içerisinde, beklentinin çok ötesinde.
Evet,
bir
yani sene başında
kupada da finale kaldı. Daha ne olsun?
Sene başında hani bu kadroyla bu başarıyı tarif etseler mucize derdim. Hala da çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben de.
Yani bunu şimdi söyleyeyim. Yarın şeyleri, şampiyon olsun ya da olmasın.
Kadronun darlığı da son haftalarda çok ortaya çıktı. Buna rağmen son haftaya avantajlı girmesi ben hala Beşiktaş'ın daha şanslı olduğunu düşünüyorum şampiyonluk yolunda. Çok büyük başarı.
Galatasaray bugün bulunduğu noktaya çok daha erken gelmesi gerekiyordu aslında. Yani elindeki kadroya bakınca, sezona başlangıç hikayesine bakınca.
Esasında Galatasaray devre arasından sonra Fatih Terim'in bütün istediği transferleri yaptı. Hatta Fatih Terim ilk defa ki yıllardır yönetime teşekkür etti transferler için.
İrfan Can'ı alamadığı halde barıştı yani o gün. Yani büyük bir sorun yaşıyordu yönetimle. Buna rağmen Gerson Fernandez alınmış, Yedlin alınmış, Halil alınmış. Yani öte yanda dediğim gibi Fenerbahçe'de İrfan Can gibi, Salay gibi ve Mesut gibi 2-3 önemli isim almış. Yani birisi
Salay'ı o kadar tanımıyorduk. Hani ama gelmeden hani, önce Macar milli takımının oyuncusu
direkt geldi,
olması.
Direkt geldi gördük sonuçta evet. Yani doğrudan katkı sundu. Bu anlamda hani Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da yarışın son anına kadar olması normal. Şimdi burada hani
ya bak şunu örnek vereyim sana. Fenerbahçe derbi galibiyeti almadan Kadıköy'de 25 puan gibi rekor puan kaybıyla eğer Sivas'ı yense muhtemelen bu hafta şampiyonluk maçına çıkıp şampiyon olabilirdi. Yani üstelik hani o çok eleştirdiğimiz Fenerbahçe bu da bence kadrosunun gücünden kaynaklanıyor bir yandan.
Yani ben şunu diyorum. Mesela Bayern Münih kafası olsa Fenerbahçe ya da Galatasaray'da şunu diyebilir. Yahu bizim yaptığımız yatırımla şu başarıyı son haftada alıyor olmamız sorun. Biz onu daha önceden garantilemiş olmamız gerekirdi diyebilir. Ama diğer taraftan da şöyle bakarsın. Dersin ki yönetimle büyük problemler yaşandı, büyük çalkantılar yaşandı. İşte gelen transferlerden birçoğu uyum sağlayamadı, performans veremedi. O oldu, bu oldu, şu oldu, hoca ceza aldı, uzak kaldı, ayrı kaldı. Ve biz kaybettiğimiz bir şampiyonluğu, kaybettik dediğimiz bir şampiyonluğu kazandık. Bu anlamda da Hiç arkana bakma.
Ya ben Beşiktaş'ı başarılı bulmakla beraber mesela hani en önemli şey bu işte sürdürülebilirlik olarak görüyorum. Mesela Beşiktaş'ın çok belirsiz oldu. Velev ki şampiyon oldu. Gene belirsizlikler içinde olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezonun kadrosu ne olacak? Sergen Hoca olacak mı? Olursa istedikleri yapılacak mı? Hani hakikaten belirsizlikler var. Abubakar gidecek mi kalacak mı? Bu sene çok önemliydi. Sizin getirdiğiniz, onun yerine bulduğunuz kişi aynı performansı verebilecek mi? Bu açıdan hani Beşiktaş hakikaten soru işaretleriyle dolu.
Evet, yani şimdi Türkiye Futbol Federasyonu işte yeni sezon öncesi yine limitler belirleyecek, limitler açıklayacak. Türkiye Bankalar Birliği liderliğindeki konsorsiyumla yapılan bankalar anlaşması, borç yapılandırma anlaşması ne kadar ciddi, kulüpler buna ne kadar riayet etmek konusunda yani tutarlı davranacaklar bilemiyoruz. Benim bildiğim 25-30 milyon euroluk takımlar kurmak zorundalar. Aslında hiç kimsenin doğru düzgün transfer yapma şansı yok. Yani Beşiktaş neredeyse kadrosunun yarısını yollayacak. Rozier gidecek, Gezal gidecek, Dorukhan ayrılıyor zaten.
Yani bunlar zaten kiralık ilk ikisi. Hani tabii. Takıma en çok katkı veren isimler ama kiralıklardı.
Kiralıklar gidecek.
Ve satın alma opsiyonu da bulunmuyor bu oyuncuların.
Evet. İşte Lens ne yapacaksın elinde duruyor. Douglas hala orada kenarda duruyor vesaire vesaire. Yani kadronun önemli kısmını boşaltmak zorunda ve daha düşük maliyetli oyuncular almak zorunda. Sonuç itibariyle yarın akşam 3 ayrı statta büyük bir heyecan yaşanacak. Dakika dakika tutulacak. Denilecek işte şu dakikada şu şampiyondu, bu dakikada bu şampiyon oldu vesaire. Ve son düdük çaldığında da ekranlar klasik o 2020-21 şampiyonu şu takım diye lanse edecekler. Bunun tantanası bir gün, iki gün sürecek. Üçüncü gün herkes şunu konuşacak. Şimdi kimi alıyoruz? Yeni transfer kim? Yani çok fazla tadını çıkartamayacak kimse. Ancak sosyal medya üzerinden işte troll tarzıda insanlar birbirine saldıracak, espri yapacak, şu yapacak, bu yapacak.
Yani şimdi baştan da söylemiştim. Biz ne sevincimizi ne üzüntümüzü düzgün maalesef yaşayamıyoruz. Gene hani bir takım şampiyon olacak. Bir takım yani Beşiktaş böyle bir şampiyonluğu kaybetti. Ben hiçbir Beşiktaşlı'nın bu sene üzülmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Ama şöyle
üzülmemesi gerektiğini. Tabii ki şampiyonluğu kaybetmenin burukluğu olabilir ama bu takım hakikaten kendinden çok üstün bir performans sergiledi. Hani beklenilenden çok üstün bir performans
burada
sergiledi.
Burada nedir? Eğer şampiyon olamazsa şuna üzülecek yani. Ya bu kadar kısıtlı imkanlarla her şeye rağmen
buraya kadar getirmişken
son 4 haftada bizim için şampiyon başlıkları atılmışken elinden kaçıp gitmesi tabii ki üzecektir yani. Çok üzecektir.
Ya, üzülmez. Hani yani Beşiktaş'ın en travmatik sezonu olabilir şampiyonluğu kaybederse ama şampiyon olursa
da ona da izin vermemesi lazım yani bir kaybı iki defa ağırlaştırmaması lazım.
Ben de onu demek istiyorum esasında. Hani ama mesela şampiyon olursa da hikayesi en güzel sezonlardan biri olacak Beşiktaş
yani,
için.
Şampiyon olursa bence çok çok çok önemli bir şampiyonluk olacak. Yani yokluktan çıkmış bir şampiyonluk olacak. O anlamda çok değerli. Mesela şimdi Galatasaray yarın kaybederse zaten hani.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, Soyunma Odası devam ediyor. Final bölümündeyiz. Şimdi biraz yarınki maçların kadrosuna bakalım. Burada bir tek Beşiktaş kamp kadrosunu, daha doğrusu toplam yarın İzmir'de olacak kadrosunu açıkladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den bir bilgi yok. Beşiktaş'ta dikkat çeken mevzu şu. Bir takım ruhu, bir birlik, beraberlik duygusu oluşturma adına
sezonu
kapatan
finaline hem Türkiye hem lig finaline bütün oyuncuları götürdüler.
Bütün oyuncu yani sakat olanlar da sezonu kapatan Oğuzhan Özyakup
muhtemelen ceza alacak Abubakar'la Cenk Tekadır'da.
Yani zaten sakat olduğu için Aydın Hasic, ondan sonra Cenk Tosun, bunlar sakatlıkları dolayısıyla zaten oynama ihtimali hiç yok. Adem Laiç omuzu çıkmıştı, yerine konuldu ama oynayıp oynamayacağı belirsiz. Bütün bu sezon bu forma için alın teri döken herkesi Sergen Yalçın İzmir'e götürdü. Yarın benim temennim, yani maçların son düdüğü çaldığında herkesin şampiyon olanı böyle yüreği serin bir şekilde alkışlayabildiği bir durum olsun istiyorum. Yani helal olsun, hak ettiler diyeceği bir son düdük bekliyorum. Yani Beşiktaş şampiyon olsa Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler bunu diyebilsin. Fenerbahçe olursa Galatasaray, Beşiktaş ya da Galatasaray oluyorsa Beşiktaş ve Fenerbahçeliler helal olsun diyebilecekleri bir son düdük temennisiyle.
Yani esasında bu sene son 2 hafta açısından, son 3 haftaya baktığında 3 büyüklere de şampiyonluk şansı geldi. Artık hani önceki tartışmaları hakem, yani çünkü biz hiç sahanın içinde futbol konuşamadık bu sezon boyunca maalesef.
Ben bak şuna karşıyım Cüneyt. Yani
ama son 2 hafta bazında şampiyon, herkes kendi ayağına bağlıydı şampiyonlukları. O yüzden bence hani son açıda baktığında
ben öyle bakmıyorum. Yani bu bilimsel bir şey değil bu. Çünkü şöyle düşün.
Ya tabii ki bir puanın senin, çok etkisi var.
Senin bir mesela şöyle bir düşün. Ama Fenerbahçe'nin ayağına gelmesini sağlayan etken ne? Ya da Beşiktaş'ın ayağına gelmesini sağlayan etken ne? Veya bunlar birbirinden etkileniyor. Olumlu, olumsuz. Tamam mı? Türkiye'deki en kötü, en büyük kötü alışkanlıklardan biri şudur. Atıyorum 34 hafta sürüyorsa lig ya da şimdi bu seneki 40 hafta sürüyorsa, 39 hafta insanlar hatta son düdüğe kadar bir sürü kazan kaynatılıyor. Zehirler akıtılıyor. O ona olsun, ondan sonra da bak yarın akşam
her şey
yorumcu. O en çok da
alkışlamak gerek diye başlayacak.
Helal olsun anasının ak sütü gibi. O zaman 39 hafta niye o laflar ettiniz kardeşim? Niye suları bulandırdınız? Niye bir sürü şahibi yani burada, yarattınız?
Burada da hakikaten 62-22 yasa niye uygulanmadı diye de sormak bizim en doğal hakkımız. Çünkü hakikaten bu suyu zehirleyen sizsiniz.
Ben bak kendimi bildim bileli böyle oluyor bu ligde. Bütün sezon boyunca özellikle de ligin ikinci yarısı itibariyle. Birinci yarıda ligin ilk devresinde daha çok hakem hatalarından bıktık usandık ya bu falan. İkinci yarısındaysa İşte şaibe, maibe falan gibi laflarla bu işler bezenmeye başlıyor. Ama yani bir kimse kadar bu ligin güven, bu lige dair 39 haftada ki görüşü neyse son düdükte o olsun diyorum. Tutarlı olacaksın yani. Bir maçta bir yani, şey olumlu ya da olumsuz burada, değişmez.
Buradaki en büyük sorun bizim gördüğümüz tutarsızlıklar. Nasıl tutarsızlıklar? Bizim yüzde, yani bir şeffaflık yok. Mesela %100 bir hakem hatası görüyoruz biz. Hani bunu futbol anlayışımıza göre görüyoruz. Kamuoyu da bunu görüyor. Ama o hakem ertesi hafta bir daha maç alıyor. Neye göre aldığını bilmiyoruz. Ya da çok iyi yönettiğini sandığımız bir hakem ertesi hafta maç almıyor. Bir şekilde cezalandırılıyor. Neye göre aldığını bunu da bilmiyoruz. Yani bu neyi getiriyor? Güvensizliği getiriyor. Bu güvensizlik hakemleri etkileme olarak yani topluma bir şekilde bilgi verilmemesi bu sonuçları doğuruyor. Mesela Sayın Serdar Tatlı, MYK Başkanı, ben kendi vicdanımdan başka kimseye hesap vermem dedi sene başında. Şuraya geldik. Siz bu hatalardan dolayı içiniz rahat mı? Ya da Ali Koç isimli hakem yüzünden İstanbul İl Hakem Kurulu'nun görevden alındığını söyleniyor. Hakikaten çok spekülasyon yapılıyor. Ben de öğrenmek istiyorum basın mensubu olarak. Hiçbir açıklama yapmıyorsunuz. Doğru mu yanlış mı? Bunu yaptınız mı? Yapmadınız mı? Devamlı böyle bizi karanlıkta bırakıyorlar ve bu karanlıklar maalesef güvensizlik üretiyor.
Şimdi Galatasaray'ın kadrosu ama bir kaynakta işte muhtemel 11'inden bahsediliyor. Tabii ki kalede alışılageldiği üzere Muslera'nın oynaması bekleniyor. 3 isim belirsiz deniliyor. Falcao, Emre Taşdemir ve zaten Emre Taşdemir çoktan çıkmıştı takımın radarından. Ve Martin Linnes'in de oynaması beklenmiyor. Kalede Muslera.
Martin Linnes'in de başı sağ olsun, evet, diyelim. Sağ olsun. Annesini kaybetti. Muhtemelen.
Oh, bravo olsun. Yedlin, Dong, Marcao ve Saraki. Taylan, Gerson Fernandez, Arda, Emre Akbaba, Babel, Halil 11 ile çıkacağı tahmin ediliyor yarınki Malatyaspor maçına Galatasaray'ın. Nefesler tutulacak yarın için. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Senin tahmini dün şunu söyleyeyim. Yani Sergen Yalçın takımını ne kadar izole etti, ne kadar yani sakladı,
şunu,
böyle
şunu görüyorum
ama Beşiktaş'ın yönetici tarafındaki isimlerin dün gece sosyal medyada uğraştıkları konulara bakınca Beşiktaş namına endişelendim ben.
Hani. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum. Galatasaray tarafı hem yönetim hem futbolcu Fatih Terim Hoca'nın kampı almasıyla tamamen bir maça konsantre oldu. Evet. Beşiktaş'ın ilgi odağını çok dağıttığını düşünüyorum ben. Çeşitli söylentilerle Sayın
yani
Başkan'ın...
Eski yöneticisi çıkıyor işte bir takım tweetler atıyor diyor ki...
Sayın Çebi'nin hani niye bu kadar sevindiler? Bence
İcra Kurulu üyesi
sezon sonuna
çıkıyor.
Bırakıp onu direkt Göztepe maçına odaklanmaları gerekiyordu.
Yani
ben burada stratejik bir hata olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Hani eğer ki takım bunları duyuyor, biliyor, kulak kabartırsa vay haline Beşiktaş'ın. Yani bir sosyal medya fenomeni diyor ki kara gümrüklü oyuncu gol attı, benim ismimi bağırdı, gördün mü? Ya olacak şey mi ya? Bu nasıl bir şey? Koskoca yani Beşiktaş'ın rakipleri bir sosyal medyadan isim yapmış, bugün bir televizyonda yorumculuk yapan bir kişi iyi bileniyorlar, öyle mi? Yani düşünsene, yani diyelim ki sen ben ya burada işte, biraz fenomen oluyoruz. İşte biraz ileri geri konuşuyoruz. Adam sahada gol atıyor. Gördün mü Kenan Başaran diyor.
Zaten ben hani
ya bütün o, üç Karagümrük rakibi Beşiktaş mı yoksa
üç büyük kulübünde en önemli engellerinin bu trollere kulaklarını kapamak olduğunu düşünüyorum.
Ama inanılmaz bir şey ya. Nasıl?
Çünkü bunlar hakikaten kendi kulüplerine zarar veriyorlar. Bu söylemleri, bu ne diyelim şaiaları yayarak hakikaten hem kendi kulüplerine zarar veriyorlar hem de toplumu da bir yandan da zehirliyorlar açıkçası.
Yani inanılmaz ya. Kendini konumlandırdığı pozisyona bakar mısın? Beşiktaş'ın rakibi gol atıyor. Yani ve İtalyan golcü yani. İtalyan bir oyuncu gol atıyor ve buradaki Türk yorumcuya gördün mü kardeş? Nasıl attın gol ya? Ya nasıl bir çağdayız biz ya böyle? Nasıl bir çağdayız ya? Ya neredesin? Ey Andy Warhol, 15 dakikanın herkes şöhret olacak dediğin şey buyduysa vay, çok berbat bir durum ya açıkçası. Peki senin tahmini nedir? Yarın akşam ben 22.30'da şampiyon...
Geçen hafta Beşiktaş'ın hani Karagümrük karşısında çok zorlanabileceğini, Karagümrük'ün oyununa bırakırsa diye tahmin etmiştim. Ben hala Beşiktaş'ın şanslı olduğunu düşünüyorum şampiyonluk yolunda. Beşiktaş'a 1-0'lık galibiyetin bile yetebileceğini düşünüyorum. Yani belki karşı argümanları olabilir ama Beşiktaş'ın galip gelirse burası çok önemli. Benim kendi kanaatim şampiyonluğun hala bir numaralı adayı. Ama eğer puan kaybı yaşarsa ki bu da olasılık dahilinde. Çünkü Göztepe'de sağ solu belli olmayan bir takım. Bir hafta bakıyorsunuz rakibine 3-4 gol atabiliyor. Bir hafta 5-6 gol yiyebiliyor. Dengesiz bir takım yani o açıdan. Eğer Göztepe'ye puan kaybederse Galatasaray'ın kazanıp yani çok farklı kazanacağını düşünmüyorum açıkçası. Malatyaspor'u en fazla 2 farklı yenebileceğini düşünüyorum. 2-0 olabilir, 3-1 olabilir. Ve dediğim gibi sonucu Beşiktaş'ın maçının belirleyeceğini düşünüyorum. Benim kanaatim bu yönde.
Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin de Kayseri'de muhtemelen puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Çünkü hani herkes artık şampiyonun uzakta olduğunu biliyor. Kayseri Spor'un da hedefi var. En az bir puan hedefi var ligde kalmak için. Onu almak için en azından hırslarıyla mücadele edip gardı düşmüş Fenerbahçe'yi yenme ihtimalleri ya da puan alma ihtimallerini çok yüksek görüyorum.
Evet. Yani Fenerbahçe İstanbul ve İzmir'den gelecek gol seslerine göre o gollerin kimi attığına göre Kayseri karşısındaki şekli şemali de belli olacaktır. Yani oyuna asılır ya da teslim olur.
Ya zaten Fenerbahçe Sivas maçının ikinci yarısındaki oyunda bence teslim olduğunu gösterdi. Hani o hırsı gösteremedi en azından.
Ben Beşiktaş'a en az 3 gol lazım olduğunu, yani 3 farklı yemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer şampiyonluk
gelecek hafta bunu da istersen bir iddia konusu yapalım.
Dün dedim 3-0 en az. Göztepe'nin son 5 hafta hatta Galatasaray maçından bu yana Göztepe 1-2-3-4-5-6 maç 3 yenilgisi 2 beraberli bir galibiyeti var. Göztepe bir Antalya Spor'u yemiş. Buna karşılık son hafta form düzeyleri bakımından Malatya Spor daha iyi. Malatya Spor son 9 haftada hiçbir maçta birden fazla gol yememiş. Ama bütün bunların hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Son hafta yarın ben Galatasaray'ın tarihsel olarak final maçlarındaki tecrübesini, yani o alanda oluşturduğu kültürden dolayı bu kültürü beğenirsin beğenmezsin. Kendisine lazım gelen skoru da ötesini hayal ettiğini biliyorum çünkü.
Ya ben de şunu diyeceğim sana. Hayal
o yüzden
edebilir.
Beşiktaş'ın 1-0 Beşiktaş'a yetmeyecektir. En az 3-0 yenmesi gerekiyor. Ben bu konuda, Galatasaray'ın ben rahat kazanacağını düşünüyorum.
Ben daha realistik düşünüyorum. Küme düşmesi kesinleşen birçok oyuncusu hasta, cezalı ve Türkiye'yi terk eden Denizli Spor'a bile Galatasaray ancak 3 farklı galibiyet alabildi. Çok pozisyon harcadı diyebilirsin. Son dakikalarda hani motive oldu. Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini düşünmüyordu. O yüzden öyle oynadılar diyebilirsin. Bunların hepsi bir bahane ama
çok önemli bir nokta. Malatya altını çizdin. Beşiktaş geriye düştü. Galatasaray öte yanda.
Ama bu kadar zayıf rakibe göre işte, bulup yine o avantajı bulamayan Galatasaray'ın istediği kadar motive olsun. Malatya Spor'un ciddi bir rakip olduğunu ve bu aynı Karagümrük'ün Beşiktaş'a olduğu gibi, aynı Sivas'ın Fenerbahçe'ye yaptığı gibi futbolunu oynayacağını ve Galatasaray'ın işini kolaylaştırmayacağını düşünüyorum
İki
ben.
İki takım da Sivas ve Karagümrük tadında oynarsa kazanan şampiyon olur diyorum bak. Farktan bahsetmiyorum. İki yani, takım da.
Ben de Beşiktaş kazanırsa o yüzden şampiyon olur diyorum.
İki takım da Karagümrük ve Sivas Spor
Malatya
tadında.
Spor'un hani Sivas
konsantre
Spor,
oynarsa yani
konsantre oynayıp yine de kaybedebileceğini düşünüyorum ama fark olmayacağını düşünüyorum. İşte, benim düşüncem o yönde.
Pekala. Yarın saat 20
Perşembe günü de istersen hem Türkiye Kupası gelecek hafta sahibini bulacak
artık
hem
gelecek
lig bulacak.
Hafta ligin genelini
değerlendireceğiz. Hangimizin öngörüsünün çıktığını göreceğiz burada.
Pekala. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Herkese İyi bayramlar diliyoruz.
İyi bayramlar.
İyi hafta sonları. Sevgi Vedat Parla'da teşekkür ediyoruz bize verdiği desteklerin dolayı.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.